Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin Bedül Halk, Yaratılışın Başlangıcı bölümündeyiz. İkinci babda 7 kat yer hakkında gelen şeyler babıdır. 7 kat yerle ilgili önce ayet-i kerimelerden, bazı kelimelerin tefsirlerinden bahsediliyor. Sonra da hadis-i şeriflere geçiliyor. Burada Talak suresi 12. ayeti önce almış Buhari Hazretleri. Allah Teala 7 semayı ve yerden de onların mislini yaratmış olandır. 7 kat sema, yerden de onun misli 7 kat yer diye ifade ediliyor. Emir bütün bunların arasında durmadan iner. Allah'ın emri bunlar arasından iner. Allah'ın bunları yaratması, onun hakikaten her şeye kadir olduğunu, ilmiyle hakikaten her şeyi kaplamış bulunduğunu bilmeniz içindir. Cenab-ı Hak ilmini gösteriyor kullarına. 7 kat semalar, 7 kat arz, bunların yaratılması, bir nizam içerisinde devam etmesi hakikaten büyük bir ilmi ve kudreti gerektiriyor. Arz tabakalarının 7 kat olduğu hakkında Kur'an'da bu ayetten başka ayet yoktur denilmiştir. Fakat hadislerde arzın 7 kat olduğuna dair haberler çoktur. Bazıları burada zikrediliyor. Semaların 7 kat oluşuyla ilgili pek çok ayet-i kerime defalarca geçiyor. Ama arzla ilgili bir bu ayet-i kerime vardı deniyor. Diğer ayet-i kerimelerde andolsun Tuğra buyuruyor Cenab-ı Hak. Neşredilmiş kağıtlar içinde yazılı kitaba, mamur eve, beyti mamura, yükselmiş tavana, dolan denize ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz vakidir, onu def edecek yoktur. Yeminler ediyor Cenab-ı Hak, bazı şeylere dikkat çekiyor ve kafirler için burada bildirilen azap, yanlış yapanlar için gelen tehditler mutlaka gerçekleşecektir, onu def edecek hiçbir şey yoktur. Yani bunlar hikaye, masal değil. Bunları dikkate almak, ciddiye almak gerekiyor. Sizi tekrar yaratmak mı sizce daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Semalar yaratmak mı daha zordur, yoksa ölen bir insan tekrar yaratmak mı? Hangisi daha zordur? Ki onu Allah bina etmiştir. Semaları Allah bina etmiştir. Onun boyunu o yükseltti. Cenab-ı Hak onun genişliğini, boyunu yükselten Allah'tır semaların. Hala daha genişlemeye devam ediyor. Derken ona bir nizam verdi. Semalara bir nizam verdi Cenab-ı Hak. Onun gecesini kararttı, gündüzünü çıkarttı, ağarttı. Gecesi kararıyor hakikaten dünyanın, gündüzü ağarıyor. Bundan sonra da yeri ikamete elverişli bir hale getirip yayıp döşedi. Yeryüzü, pek çok gezegen var ama insanların yaşaması için uygun değil. Hayat yok oralarda. Yeryüzü ise hayata elverişli olarak yaratılmış. Bu ifade ediliyor. Ondan suyunu, otlağını çıkardı. Su çıkıyor yeryüzünden, ot çıkıyor. Başka gezegenlerde su bulunmuyor. Su bulunmayınca, atmosfer olmayınca bitkiler de olmuyor, insanlar da olmuyor, canlı hayatı da olmuyor. Yeryüzü için Cenab-ı Hak atmosfer takdir etmiş, yaratmış, suyunu çıkarmış, su vermiş yeryüzüne, otlarını, bitkilerini çıkarmış, onların yaşayacağı bir ortam vermiş. Bunlar hakikaten çok büyük nimetler ama biz hep alışkın olduğumuz için normal gibi geliyor gözümüze. Dağları dikti, dağların olması, dağların sistemi, yapısı. Bunları hep size ve davarlarınıza birer fayda olmak üzere yaptı. Hayvanlarınıza, insanlar için, insanların, hayvanlar da zaten insanların faydası için bu şekilde kullarına Cenab-ı Hak nimetler lütfetmiş oluyor. Nâziât suresi 27 ve 33. ayet-i kerimelerde bunları ifade ediyor. Zâriyât suresi 7 ve 8'de ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. O hareli yollara veya denge ve güzelliğe sahip olan semaya yemin ederim ki وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكُ yani semanın bir özelliğinden bahsediliyor ama tam keşfedilebilmiş, anlaşılabilmiş değil. Hakikatsiz, kat'i ihtilafa düşen bir söz içindesiniz. Bir kelime, bir akide etrafında toplu değilsiniz. Yani insanların farklı farklı görüşleri, akımları var. Herkes bir tarafa çekiyor. Halbuki hak sözlerinde birleşseler daha güzel olur insanlar. Yine Şems suresinde andolsun semaya ve onu bina edene. yere ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyene, insana, nefsini yaratana, sonra da ona hem kötülüğü hem ondan sakınmayı ilham edene, fücuru ve takvayı nefse ilham edene ki onu temiz yapan muhakkak umduğuna ermiştir. Nefsini, ruhunu temizleyen, ahlakını güzelleştiren, itikadını güzelleştiren kurtuluşa ermiştir. Onu alabildiğine örten, gömen, pisliklere gömen ise elbette ziyana uğramıştır. Ve kad khabe men dessaha. Nefsin arzuları peşine takılarak, şeytanın yoluna giderek, küfür içinde, günahlar içerisinde nefsini arındırmayan, kötülükler içerisinde bırakan ise kaybetmiştir. Nefis temizliği, tezkiyesi, nefis tezkiyesi, nefis arılığı. Yani benim kalbim temiz demek kolay. Herkes kalbin temiz olduğunu iddia ediyor ama hakikaten kalbimiz temiz mi? Kibirden, gururdan, hasetten, kinden, öfkeden, sonra inançsızlıktan, kendini büyük görmekten, insanları küçük görmek, bu tür böyle kötü duygulardan temiz mi hakikaten düşüncelerimiz, kalbimiz, duygularımız? Güzel duygularla tevazu, cömertlik, merhamet, insanlara iyilik yapmak, herkesin iyiliğini düşünmek, Cenab-ı Hakk'ı devamlı düşünmek, Cenab-ı Hakk'a iman etmek, ona itaat etmek gibi güzel duygularla ona itaat etmek, o ne emrettiyse yapmak, yani ibadetleri emrettiyse ibadetlerde, muamelatı da ticaretimizde, hayatımızda doğruluğu, dürüstlüğü emrettiyse o hususta, kıyafetimizde hangi kıyafeti emrettiyse, tesettürü emrettiyse kıyafetimizde, her hususta Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat ediyor, boyun eğiyor muyuz? Kalbimiz orada temiz mi değil mi? Orada belli olur. İşte bu kalbi temizleyen, kalbinin duygularını temizleyen kurtuldu. Kirli bırakan ise o da kaybetti. Şems suresi 5. ve 10. ayet-i kerimeler arası. İnşikak suresi 1-5 arasında da şöyle buyuruyor. Gök yarıldığı, Rabbini dinleyip boyun eğdiği zaman, semalar Rabbimize boyun eğdiği zaman, ki gök zaten bu dinlemeye ve itaate layık olarak yaratılmıştır. Onda bir nefis yok, bir isyan duygusu yok. Yer uzatıldığı, içinde ne varsa atıp bomboş kaldığı, bu hususta da Rabbini dinleyip boyun eğdiği zaman, kıyametin kopması, kabirdekilerin dışarı atılması, ki yer zaten buna layık olarak yaratılmıştır. Herkes yaptığına kavuşacaktır. Yani gökler, yerler, bu kadar muazzam büyük varlıklar Allah'a itaat ediyor. Çünkü Allah onları muhayyer bırakmamış, nefis vermemiş, ihtiyar tercih hakkı vermemiş. Onlar itaate memur olarak yaratılmışlar. İnsanlar ve cinler imtihan için yaratılmış. Onlara bir irade verilmiş, tercih hakkı verilmiş. İşte insanlara da bunlar örnek gösteriliyor. Yani siz de itaat edin. Yani bu iradenizi yanlış yolda kullanmayın. Güzel tarafa kullanın. Allah'a karşı itaat edin. Bu büyük varlıkların itaati gibi Allah'a siz de itaat edin diye. Yoksa yeryüzünde itaat edip içindekileri dışarı attığı zaman, mahşer meydanına toplandığı zaman insanlar, o zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir. Naziat suresi 13-14'te fakat o bir tek haykırıştır kıyametin kopması. Ki o zaman onlar hemen toprağın yüzündedirler. Bir sayha, illa sayhaten vahideten, yani bir tek sayha ile kıyamet kopuyor. Bir tek sayha ile yine bütün insanlar mezarlarından çıkarak mahşer meydanına toplanıveriyorlar. Yani kıyametin kopması gibi büyük bir hadise Cenab-ı Hak için çok kolay. Bir ses kadar bir şey. Yoksa büyük bir organizeye ihtiyaç hissettirmiyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın azametini gösteriyor. Nasıl ki Cenab-ı Hak Ebrehe'nin büyük fillerini küçük ebabil kuşlarıyla helak ettiyse, bu kıyametin kopması da, bu büyük hadise de yine Cenab-ı Hakk için kolay olduğu, bir sayha ile bir sesle bunun gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bu da azamet-i ilahiyenin bir alameti oluyor, bir göstergesi, tezahürü oluyor. Hadis-i şeriflere geldiğimizde kıymetli dinleyenler, 7 kat semalar ve yer hakkında burada ilk hadis olarak Hazreti Ayşe, Ebu Seleme Hazreti Ayşe'nin yanına girip bir manzarayla karşılaşıyor. Ebu Seleme ile kendi kavminden bazı insanlar arasında bir arazi hakkında bir husumet oluyor. Arazi kavgası. Senindi, benimdi diye. Bu husumeti Ebu Selim'e gidip Hazreti Ayşe validemizin yanına gidip anlatıyor. Akrabası, yakını. Diyor ki, ey annemiz böyle bir hadise yaşadık. Hazreti Ayşe validemiz ona diyor ki, ey Ebu Seleme, yeri gasp etmekten sakın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kim başkasının toprağına bir karış miktar tecavüz ederse o yere kıyamette 7 kat yerden isabet eden toprak bu mütecaviz kişinin boynuna halka gibi geçirilir. Yani toprakla ilgili bir haksızlık yapan. Bu olur hakikaten. İnsan arsası vardır. Gözü doymaz. İşte yanındaki arsaya bir karış geçer. Veya yanında umum bir arazi vardır. Yol arazisi vardır. Yoldan bir karış çalar. Boş bir arazi vardır. Oradan bir karış çalar. Bu bir karış, yeryüzünde belki bir karışçık bir şey ne olacak? Küçük bir şey gibi görebilir. Ama çok tehlikelidir. Kıyamet günü bu bir karış, sadece o bir karış değil, 7 kat yerin altına kadar kaç kilometre gidiyorsa o kadar kilometre bir karışlık arazi getirilir. Onun boynuna dolanır, yılan gibi dolanır. Niçin? Ona dünyada yaptığı günahın cezasını çektirmek, ona azap olsun diye. Orada tabii ki şartlar nasıldır bilemiyoruz oranın şartlarına göre. Yani dünya şartlarıyla düşündüğümüzde bir insanın boynuna böyle bir karışın veya bir metrenin veya ne kadar çaldıysa onun 7 kat yerin altına kadar bütün o iz düşümüyle birlikte uzun bir toprak parçasını getirip bir insanın boynuna dolanması ona nasıl bir eziyet verir, nasıl ezerse onu, nasıl ona azap ederse onun gibi işte anlayabileceğimiz şekilde ifade ediliyor bunlar. Kıyamet gününde bu şekilde ona bir azap hazırlanmaktadır. Aman diyor Hazreti Ayşe validemiz, bütün haksızlıklar kötüdür ama hele toprak hususundaki bir haksızlık, haksız kazanç çok daha tehlikelidir. Onun azabı çok daha büyüktür diye. Bu hakikaten şehirlerde arsa açısından oluyor. Köylerde tarla açısından. Bir insan tarlasının yanında iki tarla arasındaki sınırı sürebiliyor yani. Bir karış oradan bir 5 santim 10 santim sürmeyi kar zannedebiliyor. Halbuki burada Peygamber Efendimiz ikaz ediyor. Aman toprakla ilgili bir haksızlık yapmayın. Yoksa o toprak 7 kat yerin altına kadar devam eden uzunluğuyla birlikte sizin boynunuza dolanır ve size o şekilde azap edilir cehennemde diye ikaz ediyor. Burada arzın 7 kat olduğunu görüyoruz. Hadis-i şerif burada arzın 7 kat olduğunu ifade ediyor. Başlıktan kastedilen de budur zaten. Başlıkta da 7 kat semalar, 7 kat arz olarak gelmişti. Burada bu hadis-i şerifte onu görmüş oluyoruz. Bunu göstermek için Buhari bunu naklediyor ama bir taraftan da hakikaten başka bir konuya da dikkat çekilmiş oluyor. Burada toprakla ilgili bir haksızlıktan korkmak, sakınmak gerektiği. Sema, 7 kat sema ve arzla ilgili ikinci hadis-i şerifte bu haksızlık yapanların başka bir azap çeşidine temas ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kıymetli dinleyenler. Her kim hakkı olmaksızın başkasına ait yerden bir şey gasp edip alırsa, başkasının arazisinden, arsasından, toprağından, tarlasından bir yer gasp ederse, o aldığı şey ile birlikte kıyamet gününde 7 kat yere batırılır. Yerin dibine batırılır. Yerin dibine batırılmak suretiyle ona azap edilir, işkence edilir. Tabi yerin dibine batırılınca ölüp gitmiyor. Keşke ölüp gitse kurtulur. Onu da istiyor ama ölemiyor. Ölmeden yerin dibine batırıldığını düşünün bir insanın. Nasıl büyük bir azap içerisinde olduğunu tahayyül edin. Bu işte insanları bir ikaz. Sakın böyle bir hata yapmayın. Böyle bir hatanın sonucu acı bir azaptır. Yeryüzünde, dünyadayken, dünya hayatında, bu imtihan olduğumuz hayatta yanlış soruya yanlış cevap vermeyin. Bu bir sorudur. İmtihan sorusudur. Buna yanlış cevap vermeyin. Bunun doğru cevabı şudur. Peygamber Efendimiz gösteriyor. Herkes gösteriyor. Herkes hakkı neyse oraya alsın, orayı kullansın. Başkasına ait olan, hakkı olmayan bir şeyi almasın diyor. Buna riayet eden o soruyu doğru cevaplandırmış oluyor. Onu kazanmış oluyor. Buna riayet etmeyen yanlış cevap vermiş oluyor ve onun cezasını çekmek durumunda kalıyor. Ve bunlar da kesin hususlar. Bunlara da Müslümanlar inanıyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ettiği zaman bunlara inanmış oluyor. Peygamber Efendimizin getirdiği, bize sahih olarak gelen bu sözlere de verdiği bu bilgilere de inanması gerekiyor. Çünkü peygambere iman bunu gerektiriyor. Peygamber Efendimiz de bize zaten bunun için geliyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İnsanlara, orada kıyamet günü aldanmış olan insanlara, ben size buyuruyor Cenab-ı Hak, akıllı bir insanın düşünüp akledebileceği kadar bir zaman vermedim mi? Bir zaman verdim, akıl da verdim. O zaman içerisinde bakın sağınıza, solunuza, çevrenize, bu dünyanın için yaratılmış, nereden geliyor, nereye gidiyor bu insanlar, nasıl, bak hepsi ölüyor, dünyada kalan yok. Bunlar demek ki bir hesap yerine gidiyor. Böyle bir akılla bir sonuca varın ve diyor size bir nezir, bir uyarıcı da gelmedi mi? Bir de uyarıcı geldi. Ve ce'ekumun nezir, size bir de uyarıcı geldi buyuruyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz işte bu vazifeyi yapıyor. İnsanlara, akıllarına zorlandıkları, çözemedikleri hususları böyle getirdiği haberlerle. Çünkü peygamber, nebi, rasul, elçi, Allah ile kullar arasında elçi demektir. İnsanların bilmediği bilgileri, kendisinden bilmediği bilgileri Cenab-ı Hak'tan alıyor, kendisi öğrenmiş oluyor ve kullara da öğretmiş oluyor. Peygamberin vazifesi bu. Kur'an-ı Kerim'i getiriyor, bu şekilde tebliğ ediyor. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olarak, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olarak hadis-i şerifleri, izahları, nasihatları, konuşmaları bu şekilde Cenab-ı Hak'tan aldığı bilgiler oluyor genellikle. Bilhassa bu gaybla ilgili bilgilerde bizim bilmediğimiz hususları Efendimiz bizlere getirip haber veriyor. İşte burada kim dünyada böyle bir haksızlık yaparsa kıyamette nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacak, ona haber veriyor. Aman dikkat edin, bu hataya düşmeyin. Toprak konusunda, arazi konusunda sakın haksızlık yapmayın. Diğer hususlar da önemli ama bu bilhassa bunun, toprakla ilgili haksızlığın azabı daha şiddetli. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Zaman, bunu Efendimiz veda hutbesinde ifade ediyor. Zaman, mikyas olan yıl hesabı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki ilk heyetine dönmüştür. İnsanlar zamanı da bozmuşlar. Ayların yerini değiştirmişler. Kendi keyiflerine göre, işte haram olan aylar var. Savaşın yapılmasının yasak olduğu aylar var. Savaş yapmak istiyor canları. Diyorlar ki bu ayın yerini değiştirelim. İşte Safer ayı şu ayda olmasına bu ayda olsun. Recep ayı o ay değil bu ay olsun. Ayların yerini değiştirip bu şekilde zamanı da oynamışlar. Müşrikler, küfürde bir ziyade. İnnemü nesiyü ziyadetün fil küfür buyuruyor ayet-i kerimede. Nesi uygulaması deniyor buna. Bu zamanını değiştirmek, zamanla oynamak da diyor küfürde bir ziyadeliktir. Küfrün üzerine bir artıdır. Küfürde ileri gitmektir. Bunu yapmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da kaldırıyor ve zamanı yine eski haline oturtuyor. Zaman göklerin ve yerin, Cenab-ı Hak gökleri yeri yaratmış, onlara bir sistem koymuş, bir zaman ayarı koymuş, 12 aylık dilimler koymuş. Güneş, ay o iş için bir hesap aleti olarak yerleştirilmiş dünyanın etrafına. Bu şekilde bir sistem kurulmuş. İnsanlar bunu da, zaman ayarını bozunca tekrar Cenab-ı Peygamber Efendimiz onu eski haline oturtuyor ve diyor ki zaman eski haline oturdu. Artık bundan sonra onu bozmak yoktur. Nesi uygulamasını kaldırıyoruz. Artık sene 12 aydır. Bazı uygulamalar var. Bazı kavimlerde, milletlerde, kültürlerde 19 aylık zamanlar bölenler olmuş. Değişik takvimler uygulamak isteyenler olmuş. Ama Cenab-ı Hak ayların 12 ay olarak takdir edilmesini istiyor. O şekilde düzen, sistem daha düzgün, sağlıklı olacak. Sene 12 aydır. Bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü arka arkayadır. Zülkade, Zülhicce, Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylar peş peşe geliyor. Haç ayları. İnsanlar rahatça haç yapabilsinler diye. 4.'sü de Cuma, Cemazel Ahire ile Şaban arasında olan Mudar kabilesinin ayı olan Recep'tir. Mudar kabilesinin çok önem verdiği bir ay vardır. Recep ayı. Recep ayıdır. Bu sebeple bu 4'ü haram aylardır. Bunlarda savaş yapmak haramdır. Diğer aylar ise serbesttir. İnsanlar haksızlık yapmak şartıyla. Bu sebeple Efendimiz veda hutbesinde zamanla ilgili de, her şeyle ilgili, pek çok muhtelif konularla ilgili bilgiler veriyor. Zamanla ilgili de bilgiler vermiş oluyor. Kıymetli dinleyenler, diğer bir hadis-i şerifte şu anlatılıyor. Aşere-i Mübeşşere'den, cennetle müjdelenen sahabilerden bir sahabi Zeyd Said bin Zeyd. Bu bir yerde vali olarak bulunuyor. Bir kadın bir iddiada bulunuyor. Said bin Zeyd benim hakkımı vermedi. Benimle ilgili, benim tarlamla, bahçemle ilgili haksızlık yaptı diye şikayette bulunuyor. Bu şikayet üzerine sahabi ben bu kadının hakkından bir şey eksiltmedim diyor. Eksiltmedim çünkü ben şahadet ederim ki Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işittim. Her kim başkasına ait araziden zulümle bir karış yer alırsa hiç şüphe yok ki kıyamet günde o arazi parçası 7 kat yerden itibaren onun boynuna halka yapılır diye. Ben diyor Efendimiz'den böyle bir hadisi bilirken, okurken nasıl haksızlık yapabilirim diye haksızlık yapmadığını söylüyor ve hakikaten de sonunda onun haklı olduğu ifade ediliyor. Demek ki sahabiler Efendimiz'den duydukları şeyleri en güzel şekilde yaşamaya çalışan insanlar. Efendimiz'den bir hadis-i şerif duyduğu zaman onu tatbik ediyor, yaşıyor ve ben bu hadisi bilirken bir insana haksızlık yapma mümkün değildir. Bir kadının arazisiyle ilgili ona haksızlık yapma mümkün değildir diye burada sahabi itiraz ediyor ve haklı olduğu da sonra ortaya çıkıyor. Üçüncü bapta, diğer bölümde yıldızlarla ilgili bölüm oluyor. Yıldızlardan bahsediliyor. Katade şöyle demiştir. Andolsun ki biz yere en yakın olan göğü kandillerle donattık. Ve lekad zeyyenne semâed dünya bimesâbîhâ. Biz yere en yakın olan semayı kandillerle süsledik buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunları şeytanlara atış taneler yaptık. Şeytanları bunlarla taşladık zaman zaman ihtiyaç olduğunda. Semadan bilgi çalmaya giden şeytanlar bu şekilde bu yıldızlarla, alevli toplarla kovalanmışlar oralardan, uzaklaştırmışlar, cezalandırılmışlar. Bunu nasıl açıklıyor Katade? Allah Teala bu yıldızları 3 şey için yarattı. Yıldızlar 3 şey için. Allah bunları semaya ziynet, gökyüzünün ziyneti, süsü. Hakikaten herkes gece yıldızları seyretmekten bahseder. Herkes bahseder. Bütün edebiyatçılar işte bahseder ki işte gökyüzünü seyretmek, yıldızlara bakmak, o güzelliklerden falan, ama o güzellikleri yaratanı da düşünmek gerekiyor. Birincisi bu. İki, şeytanlara atış taneleri. Şeytanları taşlamak için. Şeytanlar taşlanır bu yıldızlarla. Ve kendileriyle doğru yol bulunacak alametler. Ve yıldızlara yol bulunur. İşte kuzey yıldızı, değişik kutup yıldızı gibi yıldızlarla insanlar yönlerini, yollarını bulurlar. Kim yıldızlar hakkında bundan başka bir manaya dönerse hata etmiş. Nasibini zayi eylemiş ve bilgisine sahip olmadığı bir şeyin meşakkatini üzerine almış olur. Şimdi yıldızlarla ilgili fal bakmak, gelecekle ilgili bilgiler vermek gibi yıldızlarla ilgili farklı işlemler, yıldıznameler, astroloji, işte onlarla ilgili burada kastediliyor. Diyor ki yıldızların 3 vazifesi vardır. Ayet-i kerimelerde bunlar ifade ediliyor. Bunlar bir semanın ziynetleridir. Güzellik veriyor insanlara ve başka semada onların vazifeleri var fiziki olarak. Şeytanları taşlamak içindir. Ayet-i kerimede ifade ediliyor ve insanlar onlarla yol bulsunlar diye. Bu vazifeleri var bu yıldızların. Bunun dışında yıldızların böyle fal için, işte gayıptan bilgi vermek için değişik vesilelerle kullanmaya çalışan insanlar yanlış işler yapmışlardır diyor tabiinin büyük alimlerinden tefsirci Katade Hazretleri. Güneş ve ayın bir hesap ile dönmesi. Güneş ve ay bir hesap ile dönüyor. Rastgele değil, çok ince bir hesapla. Mücahit yine tabi'in, sahabenin yetiştirdiği tefsircilerden diyor ki değirmenin hesabı gibi, yani güneş ve ay değirmenin hareketi ve konumu gibi cereyan ederler demiştir. Değirmenin dönüşü gibi güneşin, ayın dönüşünü ifade ediyor. Diğerleri bunlar bir hesap ve geçemeyecekleri bir takım menziller üzere cereyan ederler. Onlara bir yol tayin edilmiştir. Orada akıp giderler güneş ve ay, onların hesaplı bir şekilde ve nereye gidecekleri, nasıl gidecekleri de belirlidir. Rastgele bir hareketleri söz konusu değildir. Bunlar ifade ediliyor. Burada yine bir kelimenin tefsirinde len tüdrikel kamera ayet kelimesi Yasin'de geçen, ne güneşin aya erişip çatması ne de güneşin gecenin gündüzü geçmesi mümkün değildir. Hepsi de birer felekte yüzerler. Hepsinin kendisine bir yörünge tayin edilmiştir. Yasin 40. ayet kerimede. Orada akıp giderler. Mücahit yine diyor ki bunlardan birinin aydınlığı diğerinin aydınlığını örtmez ve bu onlara gerekmez. Yani onlara layık değildir böyle yapmaları. Böyle yapmazlar demiştir. Velelleylü sebegun nehar. Ne gecenin gündüzü geçmiş olması gerekir, geçer, ne de gece gündüzü. Bunlar birbirini tekrar tekrar arka arkaya sürekli takip ederler. Bunlar iki nurlandırıcı ayettir, alamettir, semboldür. Neslehu, yani biz onların birini diğerinden sıyırıp çıkarırız. Gece gündüzden sıyrılıp çıkıyor, gündüz geceden sıyrılıp çıkıyor. Bir tasvir var burada tabii ki. Ve onlardan her birini bir felekte akıtıp yürütürüz. Her birisinin bir yörüngesi vardır. Yörüngesinde akıp gider. Kıyametle ilgili İzeşşemsu Küvverat ayet kerimesi var. Hasan Basri Hazretleri diyor ki, güneş toplanıp dürüldüğü zaman, yani dürülüp toplanır, nihayet ışığı gider. Güneşin ışığı sönüyor, toplanıyor. Bu da kıyamete yakın olacak bir hadise. Bunu ayet-i kerime ifade ediyor. O geceye ve onun derleyip toplandığı şeye, toplu bir hale geldiği, nuru tamamlandığı zaman aya yemin ederim ki, وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ. Göklerle ilgili, yerlerle ilgili pek çok ayet-i kerime var hakikaten. Onlarla Cenab-ı Hak bizlere bir şeyler anlatıyor. Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir çerağ ve nurlu bir ay barındıran Allah'ın şanı ne yücedir. Bu da yine Cenab-ı Hak gökte burçlar yaratmış, onların içinde bir çerağ, bir kandil, bir güneşi yaratmış, nurlu bir ay yaratmış. Bütün bunlar hakikaten üzerinde durulacak şeyler. Burada burçlar güneşin ve ayın menzilleri olduğu ifade ediliyor. Gölge ile sıcak bir olmaz. وَلَزُّلُمَاتُ وَلَلْحَرُورُ وَلَزِّلُّ وَلَلْحَرُورُ buyuruyor ayet-i kerimede. Gölge ile sıcak bir olmaz. Hasan Basri bunda güneşle beraber gündüzleyin olacak sıcak ile tefsir ediyor. İbn Abbas, harur geceleyin, semum samyeli azabı gündüzleyindir şeklinde bir açıklaması var. Ayet-i kerimelerle ilgili bu şekilde Buhari Hazretleri'nin kısa kısa bilgileri var. Onların bazı bilinmeyen kelimelerini tefsir ediyor. Hadis-i şerifte ise Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz güneş battığı zaman bana güneş nereye gider bilir misin diye sordu. Ben Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Güneş gider ta arşın altında secde eder. Adetince doğudan doğmak üzere izin ister de ona izin verilir ve doğu tarafından doğar. Bununla beraber insanların günahları üzerine doğmayı fena görür, istemez. Yani cansız varlıkları biz cansız zannediyoruz ama onların da bir hissiyatı olduğu anlaşılıyor. Cenab-ı Hak'tan emir aldıkları, onun emrine göre hareket ettikleri, bir emir bekledikleri, güzel, salih insanlardan memnun oldukları, güzel hareketlerden memnun oldukları, kötü, çirkin işlerden rahatsız oldukları. Nitekim ayet-i kerimede Meryem suresinin sonunda göklerin, yerin, dağların, müşriklerin şirk sözlerinden, Rahman'a çocuk izafe etmelerinden çok rahatsız oldukları ifade ediliyor. Son derece rahatsız oldukları ifade ediliyor. Bu sebeple bu cansız varlıkların da bir hissiyatı olduğu bugün artık farklı deneylerle de anlaşılıyor. Güneş de demek ki her gün bir emirle çalışıyor. İzin istiyor. İzin verilirse doğuyor. Yani güneşe dur denildiğinde anında durur. Hiç kimseyi beklemez. Allah'ın emrine anında itaat eder. Demek ki güneş de günahkar insanlar üzerine doğmayı da istemiyor. Yani bundan hoşlanmıyor. Ve bu halde secde etmeye yaklaşır. Fakat secdesi kabul olunmaz. İzin verilmez secde etmesine. Doğacağı yerine gitmeye izin ister. İzin verilmez. Ona artık nereden geldinse oraya dön denilir. Kıyametin geldiği anda artık. O da battığı taraftan doğar. İşte bu Yüce Allah'ın şu kavlinin manasıdır. Güneş de kendi karargahında yörüngesinde devam üzere cereyan etmektedir, akıp gitmektedir. Güneşin en ince bir hesap üzere bu yürüyüşü mutlak, galip, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Demek ki güneş de Allah'ın emriyle dönüyor. Zaman geldiğinde, geri dön denildiğinde geri dönecek. Bu şekilde kıyamette kopmuş olacak. Bu rivayetin başlığa uygunluğu, güneşe arız olup duran sıfatlar nev'inden zikrolunan şeylerdir. Güneşin sıfatları. Güneşin arşın altında secde etmesi keyfiyetini şarihler, alimlerimiz, secde kast ve iradeye bitişik bir fiil olduğundan, inkiyattan kinaye olmak üzere tercih etmişlerdir. Yani inkiyat, boyun eğmek, emre itaat gibi anlamışlardır. Nitekim Kur'an'da her şeyin, hatta gölgelerinin bile secde ettiği haber veriliyor. Her şeyin secde ettiği. Şah Veliullah da şöyle izah ediyor. Her nevi mevcudun kendi yaratılışına göre bir secdesi ve Allah'a karşı bir ubudiyet arz etmesi vardır. Gölgenin secdesi yere düşmesidir. Güneşin secdesi de istivadan gruba meylidir. Tam tepede olup batıya doğru meyletmesidir diye açıklıyor. Elmalı Hamdi Yazır nasıl açıklıyor bunu? Güneşin cereyanını yalnız onun mekanda hareketi diye anlamamalı. Güneşin akışı mekanda ve zamanda bir cümle eserleri ve vaziyetleriyle vücutta tevalisi manasını anlamalıdır. Hem zaman olarak bir akışı var güneşin, hem mekan olarak ve diğer vasıflarıyla bir cereyanı, bir ilerlemesi var. Mesela ziya ve hararet neşri de onun bir cereyanıdır. Yani ışık neşretmesi, sıcaklık vermesi de onun bir harekettir. Mustakar kelimesi, mustakar onun yerleştiği yer güneşin. Mimli mastar zaman ve mekan ismi olabildiği, lam ile de birkaç manaya gelebildiği cihetle bu ifade birçok manaya sadıktır. Birçok manası vardı. Ve şemsu tecri li müstakarrin lehe. Güneş de diyor o müstakarrına doğru akar gider. Bunu açıklıyor. Bunun birkaç manası vardı. Evvela güneş kendisi için takdir ve tahsis edilmiş bir istikrar sebebiyle, yani sabit bir karar, muntazam bir kanun ile cereyan eder. Bir kanun üzere akıp gider. Hesapsız, serseri, kör bir tesadüfle değil. Yani rastgele akmaz. Bir hesapla. İkinci olarak bir istikrar için, yani kendi aleminde bir karar ve denge husule getirmek hikmet ve gayesiyle veya nihayet bir sükuna erip durmak için cereyan eder. Akıyor gidiyor ama bir yerde varıp bir sükuna erecek, bir yerde duracak. O manaya da gelebilir diyor. Üçüncü olarak mekan ismi olduğuna göre kendine has bir istikrar mahalline mahsus, yani yerinde sabit olarak cereyan eder. Mihverinde döner yahut kendisinin karargahı olan alemin menfaatleri için cereyan eder, akıp gider şeklinde. Cenab-ı Hak hakikaten birkaç kelimeyle çok veciz bir söz ifade indiriyor. Ve şemsü tecrili müstegarrin lehe diye. İşte insanlar da bunu anlamak için çabalıyor, gayret ediyor. Bu sözü anlamak için bakın kaç değişik açıklama, izah yapılıyor. Allahu alem hangisi doğru? Belki ileride ilim ilerledikçe, zaman geçtikçe, insanlar çalıştıkça bunun daha güzel, daha doğru manalarını tespit etmiş olacaklar. Bunlar da hakikaten Kur'an-ı Kerim'in mucizevi durumunu, halini gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın azametini, kudretini gösteriyor. Nasıl muazzam bir sistem kurmuş, yaratmış ki insanlar daha onu çözemiyor. Yavaş yavaş çözmeye çalışıyor ama sonuna varması henüz daha söz konusu değil. Kıymetli dinleyenler, inşallah bugünkü programımızı da burada nihayete erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.